Cemile.
Ayrım 4.
Bırak çuvalı. Şaka ediyordum. Çekil başımdan diye mırıldandı Daniyar. Kalasa çıktı. Cemile kendisinin suçsuz olduğunu göstermek istercesine şuna bakın ne yapıyor diye bağırdı. Hala gülüyordu ama garip bir gülüştü bu. Gülmek için kendini zorluyor gibiydi. Daniyar'ın adam akıllı topalladığını fark ettik. Daha önce niye düşünememiştik bunu? O budalaca şaka için kendimi hala bağışlamış değilim. Bu oyunu ben akıl etmiştim çünkü. Geri dön diye bağırdı Cemile. Sanki bağırmıyor, inliyordu. Ama Daniyar dönemezdi artık. Arkasında başkaları vardı. Sonra olanları ayrıntılarıyla hatırlayamıyorum. Daniyar o korkunç yükün altında iki büklüm başını öne eğmiş, dişlerini dudaklarına geçirmiş, yaralı ayağını dikkatle atarak ağır ağır yürüyordu. Her adımı korkunç bir acı veriyordu ona. Öyle anlaşılıyordu. Durup durup başını arkaya atıyordu. Kalası çıktıkça sallanması artıyordu. İyice sendeliyordu artık. Ağzımın içi korkudan ve ustançtan kupkuru kesilmişti. Dona kalmıştım. Bütün kaslarımda çuvalın ağırlığını, yaralı bacağın dayanılmaz acısını duyuyordum. Bir kere daha sendeledi Daniyar. Başını geriye attı. İşte o anda gözlerim karardı. Toprak ayaklarımın altında kaymaya başladı. Çelik gibi bir pençe elime yapışmasaydı belki bayılacaktım. Cemile'yi birdenbire tanıyamadım. Çarşaf gibi bembeyaz olmuştu yüzü. Sanki göz bebekleri büyümüştü. Dudakları az önceki gülüşünden hala seyiriyordu. Herkes ambar memuru bile kalasın altında toplanmıştı şimdi. Daniyar iki adım daha attı. Çuvalı sırtında dengelemeye çalıştı. Ansızın tek dizinin üstüne çökmeye başladı. Cemile elleriyle yüzünü kapattı. ''Bırak, bırak çuvalı!'' diye haykırdı. Ama Daniyar çuvalı bırakmadı. İstese yana atabilirdi. Arkadakilere de bir şey olmazdı. Cemile'nin sesini duyar duymaz doğruldu. Bir adım daha attı. Yine sendelemeye başladı. Ambar memuru ''Bıraksana çuvalı, it ol it!'' diye bağırdı. Herkes ''Bırak!'' diye çığlıklar atıyordu. Daniyar bırakmadı, direndi. Biri ''Bırakmayacak!'' diye mırıldandı. Orada kim varsa hem kalastakiler hem aşağıdakiler Daniyar'ın çuvalı bırakmayacağını anlamışlardı. Evet, düşeceğini bilse çuvalı atmayacaktı Daniyar. Ortalığı bir ölüm sessizliği kapladı. Duvarın ötesinden lokomotifin düdüğü duyuluyordu. Daniyar uykuda yürüyormuş gibi salınarak kalası tırmanıyor, kızgın demir çatının altına doğru ilerliyordu. Dengesini koruyabilmek için iki adımda bir duruyor, güç topladıktan sonra çıkmaya devam ediyordu. O durunca arkasındakiler de duruyordu tabii. Bu yüzden daha da yoruluyorlardı. Güçleri tükeniyordu ama kimse kızmıyor, kimse sövmüyordu. Görünmez bir iple birbirlerine bağlıydılar sanki. Tehlikeli, kaygan bir yolda ilerliyorlardı. Herkes önündekini, arkasındakini korumak için son derece dikkatli davranıyordu. Sırtlarındaki yükleri kalası çıkıyorlardı. Sessiz ve tek düze sallanışlarında büyük bir uyum vardı. Daniyar durunca duruyorlar, yürüyünce yürüyorlardı. Kalasın sonuna yaklaşmışlardı artık. Daniyar yine sendeledi. Yaralı bacağı onu dinlemiyordu bile. Çuvalı bırakmazsa düşecekti. ''Koş, el ver ona!'' diye bağırdı Cemile. Sanki bir faydası olacakmış gibi kollarını uzattı. Kalasa fırladım. Çuval taşıyanların arasından geçip Daniyar'ın yanına vardım. Kolunun altından bana baktı. Sırılsıklam, esmer alnındaki damarlar kabarmıştı. Kan çanağına dönmüş gözlerinde bir tiksinme okunuyordu. Çuvalı arkadan tutmak istedim. ''Defol!'' dedi Daniyar. Bir adım daha attı. Topallayarak soluk soluğa indiğinde kolları iki yanına sarkmıştı. Kalabalık onun geçmesi için ikiye ayrıldı. Ambar memuru kendini tutamayıp ''Deli misin sen?'' diye bağırdı. ''Bizde insanlık yok mu sanıyorsun? Söyleseydin çuvalı aşağıda boşalttırmaz mıydım? Ne diye yukarı çıkardın?'' Daniyar sessizce ''Sana ne?'' diye cevap verdi. Yere tükürüp arabaya gitti. Gözlerimizi önümüze eğmiştik. Utanıyorduk. Daniyar budalaca şakamızı ciddiye aldığı için kızıyorduk da. Bütün gece hiç konuşmadan araba sürdük. Daniyar zaten hiç konuşmazdı. Onun için hala öfkeli miydi yoksa her şeyi unutmuş muydu bilemiyorduk. Ama Cemile de ben de üzüntülüydük. Pişmandık. Ertesi sabah harman yerinde çuvalları doldururken Cemile o koca çuvalı aldı, bir ayağıyla üstüne basıp boydan boya yırttı. Sonra çuvalı şaşırıp kalmış tartıcının önüne atarak ''Al şu paçavrayı'' dedi. ''Söyle küme başkanına bir daha bize böyle bir şey vermesin. Nen var senin, ne oldu?'' ''Yok bir şey.'' Ertesi sabah Daniyar yine her zamanki gibi durgun ve sessizdi. Duygularını açığa vurmuyordu. Ama daha çok toparlıyordu o gün. Çuval taşırken daha çok aksıyordu. Eski yarası açılmıştı herhalde. Onun yürüyüşüne baktıkça suçumuzu hatırlıyorduk. Ah, bir gülseydi bütün tasalarımız uçup gidecekti. Cemile de hiçbir şey olmamış gibi davranıyordu. Gururlu bir kızdı. Yine gülüyordu gülmesine ama tedirgindi. İstasyondan dönerken hava kararmıştı. Daniyar önde gidiyordu. Gece inanılmaz güzellikteydi. O Ağustos gecelerini kim bilmez. Yıldızlar uzaktadır ama elinizi uzatsanız parmaklarınıza değecek sanırsınız. Bir yıldız vardı. Kenarları donmuş gibiydi. Saçtığı ışıklar incecik buzullara benzerdi. Karanlık gökten dünyaya şaşkınlıkla bakardı sanki. Boğazdan geçerken hep onu seyrettim. Otlaklarını bir an önce kavuşmak isteyen atlar tırısa kalkmışlardı. Çakıllar tekerleklerin altında boyuna gıcırdıyordu. Bozkır'dan eser rüzgar o acı pelin kokusunu, serin başakların güzel kokusunu getiriyordu. Bütün bunlar zift kokusuyla, atlarımızın ter kokusuyla karışıyor, başımızı döndürüyordu. Yolun bir yanında yaban güllerine bürünmüş kayalıklar vardı. Öteki yanında aşağılarda söğütlerin gencecik kavaklarının altında kurkur akıyordu. Arada bir öteki köprüden trenler geçiyordu. Tekerleklerin gürültüsü uzun süre kalıyordu boğazda. O serinlikte araba sürmek, atları seyretmek, Ağustos gecesinin seslerine kulak vermek, kokularını duymak güzel şeydi doğrusu. Cemile önümde gidiyordu. Dizginleri bırakmış, çevresine bakarak türkü söylemekteydi. Usul usul söylüyordu türküsünü. Sessizliğimiz ağrına gitmişti. Böyle bir gecede susmak olmazdı. Türküler söylenecek bir geceydi bu. Cemile de türkü söylemeye başlamıştı işte. O içten ilişkimize dönmek istiyordu belki. Belki de suçluluk duygusundan kurtulmaya çalışıyordu. Pırıl pırıl, yumuşacık bir sesi vardı. Bildiğimiz o köy türkülerini sıralıyordu. Mendilimi sallarım sen geçerken. Sevdiğim uzaklara gitti. O türküleri. Çok türkü biliyordu. Usul usul içtenlikle söylüyordu. Onu dinlemek çok güzeldi. Ansızın sustu. Daniyar'a seslendi. Hey Daniyar, sen de bir türkü söylesene. Yiğit değil misin? Daniyar atlarını durdurarak sen söyle Cemile diye karşılık verdi. Dinliyorum. Kulak kesildim. Bizim kulağımız yok mu sanki? Zorlayan yok. İster söyle ister söyleme. Sonra yeni bir türküye başladı. Daniyar'ın türkü söylemesini niye istedi bilmiyorum. Belki takılıyordu Daniyar'a. Belki de onu konuşturmaya çalışıyordu. Evet, konuşturmaya çalışıyordu herhalde. Çünkü biraz sonra yine bağırdı. De bana Daniyar, sen hiç sevdaya tutuldun mu? Sonra bir kahkaha attı. Daniyar cevap vermedi. Cemile de sustu. Tam da türkü söyleyecek adamı buldu diye düşündüm. Atlar yol üstündeki çayı geçerken yavaşladılar. Toynakları ıslak, gümüş gibi taşlarda şıkırdadı. Suyu geride bırakınca Daniyar atlarını kamçılayıp ansızın bir türküye başladı. Sesi yolun her tümseyinde kırılıyordu sanki. Oy dağlar, mavi dağlar, dumanlı dağlar. Atalarımın yurdu dağlarım benim. Sonra durdu, öksürdü. Hafifçe kısılmış sesiyle derinden derinden söylemeye devam etti. Oy dağlar, mavi dağlar, dumanlı dağlar. Beşiğim benim. Sanki bir şeyden korkuyormuş gibi yine sustu. Ne kadar utandığının farkındaydım. Ama bu kesik kesik, ürkerek söyleyişte insanı duygulandıran bir şey vardı. Sesi de herhalde iyiydi. İnanılmaz bir şeydi bu. Daniyar türkü söyleyebiliyordu demek. Vay canına diye haykırdım. Cemile, daha önce niye söylemedin? Söyle, sesin o kadar güzel ki. Söyle, diye bağırdı. İlerisi aydınlıktı. Boğaz sona eriyordu. Bir meltem esiyordu vadiden. Daniyar türkü söylemeye başladı yine. Önceleri ürkekti, çekingendi. Sonra sesi gürleşti. Bütün boğazı doldurdu. Uzak kayalıklarda yankıdı. Türküdeki tutku, türküdeki ateş beni şaşırtmıştı. Bir şey vardı o türküde. Adlandıramadığım bir şey. Daniyar'ın sesi miydi bu? Yoksa yürekten kopup gelen, başkalarında da aynı duyguları uyandıran, insanın içini dile getiren güçlü bir şey mi? Ah, Daniyar'ın türküsünü yeniden yaratabilseydim. Önemli olan sözler değildi. Zaten pek az söz vardı. Böyle bir türküyü daha önce duymamıştım. Daha sonradan duymadım. Ne Kırgız türküsüydü ne de Kazak türküsü. Ama ikisinden de bir şeyler vardı içinde. Daniyar iki ulusun en güzel ezgilerini almış, tekrarlanması imkansız bir biçimde kaynaştırmıştı. Dağların, bozkırların türküsüydü bu. Kırgız dağları gibi yükseliyor, Kazak bozkırları gibi yayılıyordu. Onu dinledikçe şaşkınlığım arttı. Demek Daniyar böyle bir insanmış. İnanılır gibi değil. Bozkır'ı geçiyorduk. Daniyar'ın sesi gittikçe yükseliyor, yeni yepyeni ezgiler yaratıyordu. O kadar yetenekliymiş demek. Ne olmuştu ona? Bugünü, bu saati mi beklemişti? Başkalarının omuz silktiği, gülüp geçtiği garipliğini, dalgınlığını, ıssızlığı arayışını, sessizliğini ansızın anladım. Akşamları neden o tepeye çıkar, gecelerini neden o ırmak kıyısında geçirir, neden başkalarının duymadığı o seslere kulak kabartırdı? Gözlerinde o kıvılcım neden parlardı? Kaşları neden kalkardı öyle? Hepsini anladım. Sevdalı bir adamdı bu. Çektiği sevda da başka bir sevdaydı. Derin bir sevda. Yaşamaya, toprağa duyulan sevda. Kendi içinde saklıyordu onu. Kendi türküsünde saklıyordu. O sevda, Daniyar'ın kılavuzuydu, ışığıydı. Kayıtsız bir insan, sesi ne kadar güzel olursa olsun, onun söylediği gibi türkü söyleyemezdi. Türkü tam bitermiş gibi olduğu anda, uyuklayan bozkır yepyeni, büyüleyici bir ezgiyle bir daha uyanıyor, sesi bir okşamaya benzeyen Daniyar'ı dinlemeye koyuluyordu. Biçilmeyi bekleyen başaklar göl suları gibi dalgalanıyor, seherin ilk gölgeleri tarlalarda dolaşıyordu. Değirmenin yanındaki ihtiyar söğütler yapraklarını ışırdatıyordu. Irmağın karşı kıyısında yakılmış ateşler sönüyordu artık. Bir atlı, ırmak boyunca bahçeler arasından bir görünüp bir kaybolarak köye gidiyordu sessizce. Rüzgar, elma kokuları, çiçeğe durmuş mısır kokuları, tezek kokuları getiriyordu uzaklardan. Daniyar her şeyi unutup türkü söyledi. O büyülü Ağustos gecesi kulak verdi ona, Daniyar'ı dinledi. Atlar bile o büyüyü bozmaktan korkuyormuş gibi uzun zamandır ağır ağır yürüyorlardı. Türküsünün en coşkun yerinde ansızın sustu Daniyar. Bir çığlık atıp atları kırbaçladı. Cemile de onun peşinden gider diye düşünüp hazırlandım. Ama kımıldamadı bile. Hala havada çınlayan türküyü dinliyordu sanki. Başını yana eğmiş oturuyordu. Daniyar çekti gitti. Köye varıncaya kadar ikimiz de konuşmadık. Konuşacak ne vardı zaten? Kelimeler bir takım duyguları anlatmakta yetersiz kalır. O günden sonra yaşayışımızda bir değişiklik oldu. Güzel, çok güzel bir şeyin olmasını bekliyor gibiydim. Sabahları harman yerinde arabalarımızı dolduruyor, istasyona gidiyor, Daniyar'ın türküsünü dinlemek için işimizi bir an önce bitirmeye çalışıyorduk. Daniyar'ın sesi bedenimin bir parçası olmuştu artık. Nereye gitsem benimle geliyordu. Sabahları dağların ardından beni selamlamak için doğan o güler yüzlü güneşe karşı koşarken, ıslak yoncaların üstünden atlara seyirtirken hep benimleydi o ses. İhtiyar harmancıların rüzgara savurdukları o ışıl ışıl ekin yağmurundaydı. Tek başına uçan bir çaylağın bozkır üstünde usul usul dönüşündeydi. Gördüğüm her şeyde, duyduğum her şeyde Daniyar'ın sesi vardı. Akşamları boğazdan geçerken bir başka dünyada yaşıyormuş gibi olurdum. Gözlerimi yumar Daniyar'ı dinlerdim. Çocukluk günlerimi hatırlardım hep. Baharın yumuşacık süt beyazı bulutları çadırların tepelerinde yücelerde dolaşırdı. At sürüleri toprağa çınlatarak yaz otlaklarını koşar, gözlerinde kara kıvılcımlar çakan uzun yelili taylar kısrakların çevresinde dört dönerdi. Tepelere ağır ağır lav gibi yayılırdı koyunlar. Göz kamaştıran bembeyaz köpükleriyle çavlanlar dökülürdü kayalardan. Güneş ırmağın ötesindeki çalılar arkasından usulca batardı. Bir atlı belirirdi ufukta. Güneşi kovalardı sanki. Elini uzatsa tutacağı güneşi. Sonra o da alacakaranlıkta kaybolur giderdi. Kazak bozkırı ırmağın ötesinde bütün enginliğiyle uzanır. Kendine yer açmak için dağları itmiş, ayırmıştır. Yalnızdır, çıplaktır. Savaşın patladığı o unutulmaz yaz günlerinde bozkırda ateşler yakılıyordu. Ordunun atları ortalığı toz dumana katıyor, dört bir yandan atlılar fışkırıyordu. Hiç unutmam, bir keresinde karşı kıyıda bir kazak belirmişti. Sesi çoban sesini andırıyordu. Boğuk boğuk bağırmıştı. Kırgızlar, atlarınızı eğerleyin, düşman geliyor. Sonra ardında kızgın bir toz bulutu bırakarak çekip gitmişti. Herkes düşmana karşı koymak için ayaklanmıştı. Süvari birliklerimiz dağlardan top gümbürtüleri arasında inip vadileri geçiyordu. Binlerce üzengi çıkırdıyordu. Binlerce yiğit at binmişti. Önlerinde kırmızı bayrakları dalgalanıyor, arkalarında tozların ardında analarının, karılarının korkunç iniltisi, acı iniltisi yeri göğü sarsıyordu. Bozkır yardımcınız olsun. Yüce savaşçımız Manas'ın ruhu korusun sizi.
Ayrım sonu.